Ayrım 7, sayfa 110. Dervişlerin çoğunluğu Arapçadan başka dil bilmiyorlardı. O yüzden tartışmalar başladığında Salt Bedreddin'e bakıyorlar, Börklüce Yeniçeriliği döneminde Rumca ve Sırpçayı öğrenmişti. Anadolulu olduğundan Türkçeyi de biliyordu. Son yıllar içinde Arapçayı da bir iyice söktüğünden hiç sıkıntı çekmiyordu tartışmaları izlemek için. Papazlar Aya Maria Kilisesi'nin sıralarını karşılıklı düzenlemişlerdi. Bedreddin yanına Börklüce'yi alarak bunlardan birine oturdu. Anlacına dizelendi en bilgeleri. Sakız egemeni ortalarına gelecek bir biçimde yanlarına oturmuştu. İsmail'le Maxaferos yan yana bir yer seçtiler kendilerine. Papazlardan biri ayağa kalkarak Homeros'un İlyas destanından Zeus bölümünü ezbere okumaya başladı. Dinlediler bir süre, sonunda çağrılamaya gelen yaşlı papaz söze girdi. Bizce eski Yunan tanrılarının yaratıcısı Homeros'tur ve insanlar tek tanrıcılığa bu yoldan geçerek gelmiştir. İlkin kendinden ayırmamıştır tanrıları. Bildiğince en yüksek yer olan Olimpos'u onların yurdu olarak seçmiştir. Sonra insanoğlu gibi üretmiştir onları da. Oradan yola çıkan insan bunca çok tanrının düzeni bozacağını anlayamamıştır bir türlü. İşte peygamberler bunun için gereklidir. Eğer biraz hoşgörülü davranırsak diyebiliriz ki ilk peygamber Homeros'tur. Çünkü tanrılardan yazılı olarak ilk söz eden odur. Bedreddin dinliyordu. Papaz bir diyeceği var mı diye bakınca gülümsedi. Bizim bildiğimiz tek tanrı İbrahim'le başlamaktadır ve Homeros'tan daha eskidir İbrahim. Mısır uygarlığından bile eskidir. Oysa Homeros Grek uygarlığıyla öne geçmektedir. Öyle olan da tanrının durumunu saptamak gerekir ilkin. Tanrı nedir? Papazlar aynı anda haç çıkardılar, ürküntüyle baktılar yörelerine. Birden böylesine derine dalıvereceklerine inanmamışlardı. Daha tartışmanın başında sorunu somut olarak koymuştu Bedreddin. Ve sürdürüyordu onların ürküntüsünü aldırmaksızın. Burada bilimi tartışacaksak inançlarımızı bir yana bırakmak zorundayız. Öyleyse coğrafyaya bir göz atmalıyız. Uygarlık doğudan batıya doğru gelişmekte. Tanrılar da... İlkin Çinliler çok tanrılı dinlere ayrılmışlar, sonra bir tanrı yöresinde birleşiyorlar. Hintliler öyle. Demek ki insanoğlu inanç gereksinimini ekonomik yapısıyla belirliyor. Eğer bilinç açısından alırsak sorunu, nasıl ki ekonomik bakımdan şimdi de güçlü olan bazı tabulardan sıyrılırsa, toplum olarak da durum aynıdır. Toplum eğer ekonomik kaynaklarını topraktan sağlıyorsa, toprağa ve gökyüzüne bağımlı kalıyor. O zaman tanrısı da toprak ve gökyüzünde oluşuyor. Yok, ticarete bağımlıysa buna bir de deniz ekleniyor ve denizdeki çeşitli etkenler tanrılaşıyor. Homeros sitelerin ticarete yeni başladıkları zamanların peygamberi. Doğrudur dedikleriniz. O yüzden de deniz, fırtına gibi tanrıların ilk sezicisi. İlk ticaret sitelerinin kendi arasındaki kavgaları döneminin ozanıdır. Savaş ve barış tanrıları o yüzden yer alır yapıtlarında. Onları yaratan Homeros değildir ama yazan odur. Neden? Çünkü Homeros bu inançların toplumunun insanıdır da ondan ve bu yüzden salt ozan denilmiştir Homeros'a. Papazlar şaşkınlıkla dinliyorlar, kendi aralarında yıllar boyu tartışıp durdukları soruların derinine nice ini veriyor Bedreddin. Enes'den gelmiş olan ikisi birbirine baktılar. Yuhannis Pelonis'e, Pelonis Yuhannis'e daldı bir süre. Sonra Yuhannis sordu, salt ozan mı? Evet, salt ozan. Neden derseniz peygamber geçmişin bilgilerini süzüp geleceğe uzatabilen kişidir. Ozan ise toplumun düzeyini saptayan yapıtlar verir. İşte Homeros'la öteki peygamberler arasındaki fark budur. Onun da kitapları vardır. O da bir takım bilinmeyen, çözülmeyen güçlerden söz eder. Ne var ki onun sözünü ettiklerini o zamanın toplumu da bilmektedir. Belki bir iki küçük yenilik getirmektedir ama toplum bunu zaten kabullenmiştir. Öyle olan da Homeros ozanlıkta kalır. Ama bizim açımızdan ilkel toplum yapısını anlatan çok iyi bir belge, Grek dilinin doruklarında sevgiyi yerleştiren çok güzel bir anlatımdır yazdıkları. O yüzden sever, yararlanırız. İhtiyar papaz Kalopis saygıyla eğildi sırasının üstüne. Gözleri Bedreddin'in gözlerinin derinliklerinde oynaştı bir süre. Sanki bilincindeki ışıltıdan bir şeyler almak istercesine direnerek durdu. Uzatmadan ağır ağır sordu. Şeyhim, buyurdunuz ki Tanrı'yı insanların ekonomik düzeyi saptar. Homeros'u açıklamanız şaşırttı bizi. Acaba İsa konusunda ne düşünüyorsunuz? Bedreddin Kalopis'in kendini sıkıştırmak istediğini anladı. Belli etmedi anladığını ama hiç beklemediği yerden konuya dalıverdi. Roma'ya bir Tanrı gerekliydi karındaşımız. Yoksa bir anda dağılıp parçalanırdı. İşte o Tanrı İsa'dır. İrkildi papaz. Anlamadım nice. Şöyle, Roma sömürü alanlarında sözünü yitirmişti. Lejyonları kendi silahlarını kuşanıp savaşa giden efendileri geri dönmez olmuşlardı. Yenseler bile öylesine bitik duruma düşüyorlardı ki gittikleri ülkelerde eriyip yitiyorlardı. Roma buna niçe dayanabilir, hangi egemen dayanabilir? Üstelik savaştığı topraklar kendinin saydığı topraklardı. O toprakların önde gelen kişileri, aileleri ilk pundunu bulduklarında Roma'ya baş kaldırıyorlardı. Bunca ayrı dil ve dahi ırktan olan insanı nice toparlayabilirsin bir bayrak altında? Olanağı var mıdır bunun? Yok, o zaman bir tanrı gerekli Roma'ya. Öyle bir tanrı ki dünyanın her yerinde aynı adla anılıp aynı biçimde düşünülsün. Ve bunun ipleri de Roma'nın elinde olsun. İşte İsa tam bu dönemlere yakın ortaya çıktı. Ama yitirdiler onu. Yitirecekler elbet, yoksa İsa egemen olurdu. Roma egemenliğin elinde olmasını istiyordu, birine devredilmesini değil. Onu yitirdiler, ilk inanmışları da yitirdiler. Ama bu ilk inanmışlar kimlerdi? Köleler, yani zaten Roma'nın sömürüsüne baş kaldırmış olanlar. Sonra baktı ki Tanrı asıl kendisi için gereklidir, hemen kabullenip kendi çarkını araç etti. Daha sonra yeni bölünmeleri engellemek için Bergamon kurultayını toplayıp doğuluların isteklerini de karşıladı. Ama hesap kendi çıkarına ve İsa 1000 yıl daha sürüp gitmesini sağladı Roma sömürüsünün. Titredi papazlar, yeniden haç çıkardılar. Bedrettin gülerek baktı tümüne. Akamenos kendisinin önde gelen gök bilginlerinden olduğuna inanırdı. Papazların sessizlikle iç geçirip haç çıkardıklarını görünce söze girdi. Siz yola çıktığınızda yitireceğini sandığımız fırtınanın geçici olduğunu söylemişsiniz. Biz az biraz anlarız gök biliminden. Ama yine de yıkıcı olduğunu hesaplamıştık. Siz neye dayanarak hemen duracağını buyurdunuz? Bedrettin alışmıştı bu ilk sınavlara. Her kendini bilgili sanan gelip onun mihenk taşında sınanmak isterdi. Kendisi de bir zamanlar öyle değil miydi? Öğrenme yolunu nice yanlış seçtiğini yıllar sonra anlamamış mıydı? Şimdi bunlar da öyle. Yine de sevgiyle baktı Akamenos'un yüzüne. Biz hesaplarımızı yaparken yelin hızını, güneşin durumunu, havanın basıncını sapladık ilkin. Bunları birbiriyle oranlayarak sürecini bulduk fırtınanın. O zamana dayanır mı teknelerimiz dedik, yeniden hesapladık, tuttu. Fakat bunlar birbirinden ayrı şeyler değil midir? Gök biliminde birbirinden ayrı yoktur. Tüm güneşler, yıldızlar ve bunların etkisiyle meydana gelmiş evren, belirli kurallarla birbirini etkileyerek denge sağlar. Yoksa düzen bozulur. Fırtına bir yöredeki ansız hava ısınmasının ya da boşluğunun başka bir bölgedeki de emmesinden meydana gelir. İşte bu ölçüler sağlam saplanırsa fırtınanın gücü ve süreci de kolaylıkla hesaplanır. Yoksa fırtınayı Gorgon ya da Hera'nın öfkesi sanıp kurbağana sıvanmak işten değildir. Akamenos başını göğsüne yapıştırmış içercesine dinliyordu Bedrettin'i. Söyledikleri kendi belleğindekilere uymuyordu. Ama hız ve süreci çok zaman doğru biçimde kendisi de hesaplayabildiğine göre demek ki doğruydu dedikleri. Herhalde o daha sağlam ve yeni bilgiler edinmiş olmalıydı bu konuda. Yoksa tam bir uzman gibi konuşamazdı. Saygıyla başını salladı Bedrettin susunca. Gece karanlığının içinden ayakları çıplak iki gölge yaklaştı sessizce. Şeyhin odasına giden koridora saptılar. Börklüce yere uzanmış yatmaktaydı. Ak avasıyla doğrulunca gölgeler ilkin korkuyla irkildiler. Yaşlıca bir ses ikirciklenerek sordu. Kimsin? Börklüce, ya siz kimsiniz?
Biz Enezli, Palonis ve Ioannis'iz.
Ne istersiniz?
Şeyhi görmek dileriz.
Şeyhim burada yoktur.
Ya nerededir?
Kilisede okumaktalar.
Okumakta mı?
Elbette. Okumadı, birkaç eski kitap bulmuş kilisenin kitaplığında, onları okuyor.
Bu zamanda?
Okumak için zamanı yoktur şeyhimizin.
Geceyi açtık, sabaha yaklaştık. Uyumaz mı bu?
Belli olmaz. Eğer değerli bir şey bulduysa uyumayı verir.
Şimdi gitsek orada mıdır?
Gelmediğine göre oradadır.
Peki sağ ol karındaşımız.
Siz de sağ olun. Eğer benim yapabileceğim bir iş varsa...
Yok, kendisini dilerdik.
Dervişliğine soyunmak için mi?
Dikili verdiler. Bunlar nice bir insanlar ki karşılarındakinin içinden geçenleri bilmekteler.
Korkuyla baktılar Börklüce'nin yüzüne. O aydınlık aydınlık gülüyordu.
Düşündük ki...
Peki peki anladım. Dilerseniz şu anacımızdaki oda boş, orada bekleyin. Gelir gelmez yanınıza salarım şeyhimizi. Dilediğince konuşursunuz.
Gelir mi yakında? Neredeyse aydınlık gelecek de.
Az önce yanına vardım. Az biraz daha kaldı. Bitireyim geliyorum demişti.
Papazlar ses çıkarmadan girdiler odaya. Uykusu kaçmıştı Börklüce'nin. Oturdu bağdaş kurarak, düşüncelere daldı.
Gördün mü Mustafa, nice bir değerin yanındasın.
Keferinin bile en bilginleri uydusu olmak için can baş koyuyorlar yoluna. 800 yıla yaklaşan bir süredir bunca bilgin gelip geçmiş. Bu inatçı papazlar bildiklerinden dönmemişler. O bir konuştu tümü ayağına düşüyor. Dilediği düzeni kuracak. Hele bir dolanalım Anadolu'yu, sömürülen insanların arasında yangınımızı bir iyice tutuşturalım. Ondan ötesi kendiliğinden gelir.
Daha sürdürecekti düşüncelerini. Kapı ağır ağır açıldı. Kimseyi incitmemek istercesine ayaklarının ucuna basarak girdi Bedrettin. Börklüce'yi uyanık görende sokuldu yanına, sırtını okşadı.
Börklüce yoldaş, bizi bekleyerek kendinizi hırpalamaktasınız. Size yatın demedik mi?
Yatmıştık şeyhim. Buyruğunuza uyup tam dalmıştık ki iki papaz sükun etti. Sizi görmek, ayağınıza yüz sürmek dilerlermiş. Anlaştaki odayı aldık, beklemekteler.
Öyleyse gel bakalım, ne dilemektedirler? Kalktı Börklüce. Arda arda girdiler odadan içeri. Papazlar hemen ayaklandı ve Bedreddin'i gören de ayaklarına kapanmak istediler. Omuzlarından yakaladı.
Biz İsa değil kuluz. Ayaklarımız yürümek için gereklidir. Bize bırakınız.
İkisi birden oturdular dizlerinin üstüne. Niçe buyurursanız.
Börklüce yoldaşımız dedi ki bizden dileğiniz varmış. Buyurunuz.
Kalabalıkta belirtemezdik şeyhim diye söze girdi Yuhannis. Biz iki karındaş düşünüp taşındık. Sizin uydularınızdan olmayı kararlaştırdık. Dileriz ki düşüncelerinizi bulunduğumuz, dolaştığımız yerlere de yayalım. Ancak bunun için sizden izin gerekli. O yüzden.
O yüzden diye tamamladı öteki, ilkin dininize girip sonra izninizi alalım dedik.
Biz din ayırmayız inanmak isteyenlerde.
Ayırmadığınızı biliyoruz ama bir iyice sağlamlamak isteriz kendi inancımızı.
Bir baskı söz konusu olmasın bizden olmanız için. Dilerseniz Hristiyan olunuz, dilerseniz puta tapan. Bizim için insan olmanız, düşüncelerimizin birleşmesi yeterlidir, bilesiniz.
Bunu çok iyi bilmekteyiz şeyhim. Bildiğimizden Müslüman olmak isteriz ilkin.
Börklüce, tanıklık etmekte misiniz bu iki Adem'in dediklerine?
Etmekteyiz şeyhim.
Biz dileklerinin yerine gelmesi için dua edebiliriz ancak. Tanrı ile siz karşı karşıyasınız. Ve dahi ummaktayız ki kuralları kendiniz bilmektesiniz.
Bilmekteyiz şeyhimiz. Siz bize birer ad veriniz. Dileğimiz odur.
Bir an düşündü Bedrettin, sonra gözlerinde bir parıltı belirdi.
Şeyhimizin adını duymuşsunuzdur. Hüseyin-i Ahlati derler idi.
Birinizin adı Hüseyin olsun, bir de yoldaşımızı yitirdik yol boyunda. Bize bağlılığı sonsuz, güveni ve inancı sınırsızdı. Adı Kasım idi. Ötekiniz de böyle çağırsın bundan öte.
Siz bağışlayın bize şeyhim. Hangimiz Hüseyin, hangimiz Kasım olacak?
Bedrettin ilkin Yuhannis'e baktı.
Siz şeyhimizin adını alın. Arkadaşınız da yoldaşımızın adıyla çağrılsın.
İkisi de kapaklandılar yere. Bundan öte Bedrettin dervişler arasına katılmışlardı.
Hüseyin başını kaldırdı sonra.
Biz düşündük ki inancımızı tam yayabilmek için eski adlarımız ve ödevlerimiz üstümüzde kalsın. Enes'e dönelim. Yılda bir kez yaptığımız yolculukları yine yapalım. Bu arada sizinle ilişkimizi hiç kesmeyelim.
İyi düşünmüşsünüz. Birden bizim yanımıza geçerseniz sessiz kalırız sizin bulunduğunuz yerlerde. Oysa Yuhannis ve Pelonis olarak dolaşırsınız, daha etkili olursunuz.
Buyruğunuz üzere yapacağız şeyhim.
Bundan öte Börklüce karındaşımızla haberleşir, nerede olduğumuzu öğrenirsiniz. Biz Edirne'ye sefer eyleyip az biraz orada eğlenmek isteriz. Yolculuğa çıksak bile kısa aralıklarla gidip geleceğiz. Sizin gelişleriniz bulunduğumuz dönemlere rastlarsa söyleşilerimizi koyulaştırır, bağlılığımızı artırırız.
Nice buyurursanız efendimiz.
Efendi yok bizim inancımızda. Yoldaşlık, karındaşlık ve dahi eşilik vardır.
Haklısınız şeyhim, bağışlayın.
Papazlar geldikleri gibi ayaklarının ucuna basarak çıktılar. Bedrettin kendi odasına gitmek için yekinirken konuştu.
İşte böyle Börklüce karındaş, insanlar gerçeklere nice susamış görmektesin. Öyle gelmekte ki bize, herkesi kabullensek dervişlerimizin sayısı orduları ürkütecek.
Kabullenmemiz gerek şeyhim.
Bizim yolumuz güçtür Börklüce, kurulmasına çabalayacağımız düzende sağlam insan gereklidir. Neden dersen bilmekteyiz ki bir gün kıyama kalkanda tüm egemenler birleşir. Tümü anlacımıza çıkıp bizi yitirmeye uğraşır. O yüzden derviş olacaklara çok dikkat etmeliyiz. Bir ayak sürçmesi binlerce insanın kanıyla ödetir bize yanlışımızı. Bu sorumluluğu alamayız üstümüze.
İnsanlar severek kıyama katıldıklarında da mı?
Nice olursa olsun düşüncesiz bir davranışımızdan ötürü bir kişinin burnu kanayanda bizim yüreğimiz yarılır. Biz kendi egemenliğimiz için uğraşmıyoruz Börklüce. İnsanların, toplumların egemenliği için uğraşıyoruz. Öyle olanda gitmek daha bir güzel değil mi?
Boşu boşuna gitmek bir anlam taşımaz. Ölümün güzelliği akılsız derviş için çekicidir Mustafa'm. Ölüm gerektiğinde ulaşılırsa bir anlam taşır. Yoksa istediğimiz düzenin kurulmasını sağlamadıktan öte hiçbir değeri yoktur.
Börkücü daldı. Dikilen Bedreddin'le birlikte kendiliğinden dikildi.
Haklısınız şeyhim.
İşte bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekli. İnsanların yanlış haberlerine kuşkuyla bakmasını bilmeliyiz. Bir gün çırağımızı yakanda tümünün birden ayaklanmasını, direnmesini ve dahi kendi hakkına sahiplenmesini sağlayamayacak isek hiç boşuna davranmamalıyız. Bunun yerine bunu sağlayacak yeni kuşaklar yetiştirmenin yollarını aramalıyız.
Ama insanlar nice karşılıyorlar bizi, nice davranıyorlar.
Anlacımızda güç yok ki Börklüce, olan da görürüz davranışlarını. Yürüdük koridora çıktığında durakladı Bedrettin. Börklüce de. Akamenos'un oğlu Maxaferos elleri göbeğinin üstünde dikiliyordu. Onları görünce bir adım attı, sonra dizlerinin üstüne düştü. Şeyhim, günlerdir düşünmekteyim, uyku girmez oldu gözüme. Sizin uydularınızdan biri olmadıkça yaşamım anlamını yitirmiştir. Dileğimi kabul buyurun, beni de kullarınız arasına yazın ne olur.
Bizim kulumuz yoktur Maxaferos, karındaşlarımız, yoldaşlarımız vardır.
Ben bunca onuru isteyemem.
Siz ki yarın bu adaların ve dahi İzmir'in egemeni olacaksınız. Bunca insana hükmedeceksiniz. Açıktan din değiştirmekle bu görkemlerin tümünü yitireceğinizi bilmemekte misiniz?
Bilsek de görkem anlamını yitirmiştir gözümüzde. Bizim için mutlulukların, egemenliklerin en yücesi sizin yanınızda, inancınızda olmaktır.
Gidiniz şimdi Maxaferos, düşünüp yarın gece yine geliniz. O zaman konuşuruz bunları.
Maxaferos hiç sesini çıkarmadı. Boynunu büktü, kalktı, geri geri odadan çıktı.
Börklüce ile diz dize oturmuş konuşuyorlardı.
Demek sen umutsuzsun Maxaferos'un gelmesinden.
Öyle ya, gece yarıyı buldu şeyhim. Geldiği geleceği yoktur baksanıza.
Biz tersine umudumuzu daha bir arttırdık.
Siz iyisini bilirsiniz.
Yok öyle değil Mustafa'm. Bir kişinin içine ateşin düşüp düşmediğini bakışlarından anlar olduk. Ve dahi öğrendik ki bir kez istemeye başladı mı insanoğlu sonuna dek gider.
Öyleyse dün neden geri çevirdiniz?
Dün hele canlıydı, akılla değil coşkuyla gelmişti size. Oysa istediğimiz bu değildir.
Coşku değil midir?
Salt coşku değildir. Akılsız coşkuyu yatsıdık hep bilmez misiniz? Neden kovulduk hankahtan? Coşkunun yanına aklı, düşüncenin üstüne eylemi komak istemediğimizden değil mi?
Bunu herkes her zaman anlayamayız ki şeyhim.
Anlayan beri gelsin be hey Börklüce, anlamayanla bizim ne işimiz olabilir?
Haklısınız efendim.
Hadi sen ver bak bakalım kapıya gelmiş olmalı Maxaferos oğlumuz.
Börklüce zıplayıp kalktı, gerçekten de gelmiş beklemekteydi, hemen buyur etti. Birlikte girdiler şeyhin yanına.
Duyduk ki bizi beklemekteymişsiniz, geciktik bağışlanma dileriz.
Tam zamanında geldiniz, ne oldu bir karara vardınız mı?
Vardık efendim, dün ne dedikse direnmekteyiz.
Sevindik oğulluğumuz.
Biz de bunu isterdik şeyhim, İsmail karındaşımızı çok sevdik. Bize de o adı verirseniz ayrılmamış oluruz birbirimizden, atça bile olsa.
Peki İsmail'imiz, istediğiniz gibi olsun.
Sevinçle çırpındı delikanlı, diz çöküp oturdu.
Buyruklarınız efendim?
Buyruğumuz yoktur, ada halkının başına geçinceye bekleyiniz. Sonra onları aydınlatıp bizden olmasını sağlayınız.
Kimseyi sömürmeyiniz, tam tersine her zaman yoksulun yanında olunuz. O zaman yerine getirirsiniz özlemini duyduklarınızı. Biliniz ki kötülük sahibine her zaman kötülük getirmiştir. İyilik de ilk ağızda değeri bilinmese bile iyilik.
Dinliyordu İsmail. Dinledikçe içinden kabaran sevinci belirtmek amacıyla titriyordu arada bir.
Börklüce durmaksızın anlatan Bedrettin'e baktı bir. Anlattıklarının çoğunu aynı zamanda kendisi için anlatıyordu. Bilmekte bunu. Bildiğinden o da içercesine dinliyor. Her zaman yanında olmanın onuruyla bakıyor İsmail'e.
Sonunda izin verildi delikanlıya. O gitti. Bedrettin ağır ağır doğruldu yerinden.
Bir haftadır buradayız Börklüce. 2-3 gün daha kalıp yolumuza devam edelim.
Nasıl buyurursanız şeyhim.
Okuyacağımız 1-2 kitap daha kaldı. Nasılsa yitirilmemiş. Ve sanıyoruz ki papazlar bile sezinlememiş ellerinin altındaki hazineyi. Onları da bir bitirelim.
Hay hay efendim.
Kendi odasına yöneldi Bedrettin. İsmail'in uykusu gelende Maria alıp götürmüştü. Onlar ikisi bir odada yatıyorlar. Cazibe kocasını bekliyor, soyunmuş. Bedrettin kapıdan girince ayaklandı.
Seni de çok üzüyoruz değil mi hatunumuz?
Ben onurum ve sevincimle öyle doluyum ki efendim.
Hep yalnız bırakıyoruz, ya okuyoruz ya tartışıyoruz insanlarla.
Onlara durmaksızın yeni değerler kazandırdığınızı bilmiyor muyum? Sizin köleniz olmak mutluluğu hangi kadında var şimdi? Bunu yudumlayan bir ben değil miyim?
Hani seninle kararlaştırmıştık, biz eşit iki insandık.
Bu mümkün mü? Ben cazibe kulunuzla siz Şeyh Bedrettin nice eşit olabilir ki?
Ya bizim çabalarımız boşuna mıdır?
Siz boşa çabalamazsınız efendim.
Bir kişi ki yatağını paylaştığı kadınla eşit olmamaktadır, yeryüzünün insanlarını nice eşitliğe çağırsın. Umudumuzu yitirtmektesin bize Cazibe Hatun. Umutsuzluğa salmaktasın ki kendimizi bir türlü bağışlamamaktayız.
Cazibe Bedrettin'in keyifli olduğunu, şakalaştığını çoktan anlamıştı. Kadın içgüdüsü verimli bir gezi yapıldığını hemen sezdi. Ayaklarına atıldı Bedrettin, okşayıp öperek çıkardı abasını. İki çıplak beden bir süre karşılıklı iki alaz yığını gibi dikildiler. Sonra kolları sarıldı Cazibe'nin, okşayarak yatağa uzandı Bedrettin.
Efendim, efendim benim, şakalarınıza alıştım artık. Ama bazen soruyorum kendim kendime, Cazibe sen basit bir kölesin, layık mısın dünyanın ve dahi insanların üstüne titrediği bu yeni düzen yaratıcısına? Çekebilir misin yükünü yüklendiğinde?
Peki sonra ne cevap vermektesin kendin kendine?
Demekteyim ki layık değilim. Bir bağ gibi, bir yük gibi ardınca dolaşıp durmaktayım. Ama bir kadın olarak da eşyalığa razı gelememenin ikircikliğini duymaktayım. Haksızım, bilmekteyim. Bazı geceler siz olmuyorsunuz yanımda. Bir korku sarıyor içime. Ben Bedrettin'siz neylerim diyorum. Sonra geliyorsunuz birden, odamın eşiğinde bir güneş gibi doğuyorsunuz. Ve mutluluğum tüm kötü düşünceleri unutturuyor bana.
Unut kadınım, kötü düşünceler gelmesin aklına. Bilmektesin ki biz doğruyu aramaktayız durmaktan ve bunu insanlar için en yararlı biçimde kullanma yollarını araştırmaktayız. Öyle olan da kişisel mutluluğumuzu oğlumuzun anası, bizim tüm yükümüzü çekebilecek tek kadın olan Cazibe Hatun'da bulmaktayız. Sen yine de darılır gücenirsen bize, işte o zaman üzüntümüz büyük olur.
Yeniden sarıldı Cazibe. Sen üzülme şeyhim, sen üzüleceğine buyur ben öleyim.
Kimseden ölmesini istemedik şimdiye. Nice bir söz etmektesin sen. Biz insanları yaşatmak amacındayız. Her gelen ölmek isteğiyle çıralanıyor. Amacınız bizi şaşırtmak mı?
Bu şakaları bazen öyle arıyorum ki, günler sürüyor kapanıyorsun bir hücreye, bensiz, açsız, ekmeksiz.
Gerekli olduğundan, bunca sıcaklığı kim bırakıp yalnızlığa tutuklar kendini?
Haklısın efendim, şimdi buradasın, yanımdasın ve dahi kaç zamanlık ikirciklenmemi bir anda mutluluğa çevirmektesin.
Ada ne güzel değil mi Cazibe? Akşam karanlık çökerken karşı dağlardaki çoban ateşlerini seyrediyorsun. Biliyorsun ki orasıyla aranda bir koca deniz vardır. Ama düşüncelerin uzanıp gidiyor. Hele denizin kıyıya senin ellerinin benim bedenimde dolaştığı yumuşaklıkla vurması.
Ne güzel anlatıyorsun Bedrettin.
Bunca ozan okuyup dinledik, az biraz bize de bulaşmasın mı?
Sen zaten ozansın.
Desene, kusurumuz çok olacak.
Neden?
Ozan dediğin yüreğini aklında taşıyan kişidir. Oysa biz aklımızı yüreğimizde taşımak dilerdik.
Sen nice diliyorsan öylesin efendim, aldırma benim sözlerime.
Olur mu?
Daha çok konuşmadılar. Bir mırıltı çöreklenmişti ikisinin de dudaklarına. Geceden sabaha doğru uzanıp giden bir türkü gibi. İnce ipek yorganların altındaki terli bedenler kıpırdandı durmaksızın. Türkünün uyağını müzikleştirircesine. Kandil isli isli titreşti. Akamenos ve Papaz Kalapis de gece konukları arasına katılıp gizlice din değiştirdikten sonra yola çıkma kararına vardı Bedrettin. Tartışmalar salt beğeninin sevecenliğine dönmüştü. Artık tek başına konuşmaları sürdürüyor, bir çavlan gibi öğrendiklerini akıtıyordu. Kalapis'le daha çok Grek ozanları üstünde duruyorlar, her birinin ülkelerinden söz ederek Anadolu toprağının verimini tartışıyorlardı. En son o din değiştirdi. Ama kilisenin baş rahibi olarak onun Bedreddin'de olması gelecek açısından çok önemliydi. Artık işini bitirmişlerin işsizliği başlamıştı son günlerde. Bedrettin yanında ada egemeni olduğu halde kıyı bucak dolanıyor, açık havada Aristo Akademisi'nin tadını yudumluyordu. Çevresine toplananlara tıpkı Aristo'nun yaptığı gibi uzun uzun bulgularını anlatıyor. Arada bir Sokrates'e özenenler çıktıkça tartışmayı koyulaştırıveriyordu. Cumhuriyet üstüne durulmuştu son kez. Bedrettin Eflatun'u ezbere okumalarına ses etmeden dinledi uzun süre. Sonra karşısına yığınlaşmış genç öğrencilere keyifle baktı. Cumhuriyet belirlediğinize göre hayranlık verici bir yönetim. Ama bizi bağışlayınız, sizin görüşlerinize katılmıyoruz. Aslında sözüne ettiğiniz efendi gevezeliğinden öte bir şey değildir. Ada egemeniniz burada, siz cumhuriyeti tartışabiliyorsunuz yanında. Buna Eflatun demokrasi derdi. Ama siz kilisenin adamlarısınız, bir yerde egemenliğin ortakları. Eğer salt efendilere eşitlik sağlayacaksanız biz yokuz. Neden derseniz, köleler olacak, onlar çalışıp efendiler için üretecekler, o efendiler de boş kalmanın çöküntüsünü karşılıklı tartışmakla öldürecekler. Gerçek cumhuriyet tüm insanların eşit olduğu bir ortamda söz konusu olur. Herkes üretir, herkes çalışır ve çalışıp ürettiğince pay alır toplumdan. O zaman bir değer taşır yasalar, o zaman anlamlıdır tartışma. Çünkü çıkarılan her yasa herkes için geçerlidir ve herkesin payı vardır onda. Hatta denilebilir ki o zaman yasa bile gerekli değildir. Çünkü yasaklama gereksinimi yoktur. Her yurttaş işini gerektiğinden iyi yapacaktır. Bu yüzden biz sizin anladığınız gibi almıyoruz cumhuriyeti. Bazılarının bazılarını sömürmesi sonucu doğacak bir egemenliğe doğrudan sömürü düzeni deriz biz. Ve bunun adı görünürdeki şekli ne olursa olsun bal gibi gerici tutucu bir yönetimdir. Çünkü insanları ha bir kişi egemen olarak sömürmüş ha pek çok kişi. Madem sömürü vardır orada cumhuriyet olamaz. Papaz adayları şaşkınlıkla bakıyorlardı. Eflatun ki bunca yıldır geçerli olmuş, bin yılların ötesinden insanlığa ışık tutmuş bir bilge, başka bir bilge gelip yatsıyı veriyor. Olası değil. Bedrettin bakışlarındaki anlamı görür görmez düzeltti. Sakın yatsıyorum sanmayın. Eflatun durumu bir olgu biçiminde alıyordu. Efendili köleli toplum sürecek süre geldiğince diye. Bilmiyordu işin gerçek yanını. O yüzden 1500 yıl sonrasına yine de ışık taşımaktadır. Oysa biz biliyoruz, eşitliğin olmadığı yerde eşitliği varmış gibi göstermek bir anlam taşımaz. Yasalar önünde insanları birbirine eşit kılsanız bile, o insanlar özel yaşamlarında da eşit değilse boşuna bir gösteriş olur kurduğunuz düzen. Son günün anılarını yaşatıyordu çevresindekilere. Ada egemeni gideceklerini duyanda direndi ilkin. Ama Bedrettin'in bir kez aklına koyduğunu hemen uyguladığını da bilmekteydi. Yeni bir tören ada insanlarını kıyıya koşturdu. Acıklı bir uğurlamanın sallantısı vardı tümünde. Kayıklar gemilere yanaştılar yeniden, bu kez egemen de birlikte geliyordu. Yelkenler açıldı. Börklüce yanı başına çöreklendi. ''Bağışlayınız şeyhim, adada son gün dediniz ki yasalar önünde eşit olan kişiler, özel yaşamlarında da eşit değillerse anlamı yoktur eşitliğin. Nice bir iştir bu.'' ''Anlatalım Börklüce karındaş, iki Adem alalım hele. Yasalar demektedir ki bu ikisi de eşittir.''
Evet.
Ama bir de özel yaşamlarına bakalım bunların. Diyelim ki ikisi de çiftçilik yapmaktadırlar. Ve dahi yine diyelim ki her ikisi de günde 10 saat toprakta çalışmaktadırlar.
Evet efendim.
Ama birisi çalışılan toprağın sahibidir, öteki de ırgatı. Eşitlik var mıdır aralarında?
Ola mı bilir?
İşte o zaman yasanın anlacına geçip bu insanlar eşittir demek, kamuoyuyla eğlenmek değil midir düpedüz?
Ama belki biri daha çok çalışıp kazandı o toprağı.
Demekteyiz ki ikisi de 10 saat çalışmaktadır hey Mustafa. Aklı nerede gezdirmektesin?
Toprağın sahipliğinde şeyhim.
Ha öyle de o ayrı bir sorundur. Toprak zorbalıkla ele geçirilmiştir.
Ya babasından dedesinden geliyorsa?
Bir zorbalığın sürüp gitmesinden de öte nedir bu işlev? Düşün ilk sahiplenen nice el koymuştur toprağa. Ötekilerden daha zorba olduğundan değil mi? Öyle olan da bizim akıncıları al ele ne yapmaktadırlar?
Aldıkları topraklara sahiplenmektedirler çoğunlukla.
Sonra oğulları oraların sahibi olmaktadır. Bir zorba gelip bir ötekini tepelemektedir. Köylüler, çiftçiler neden ses etmiyorlar bizimkiler vurup kırarken? Bu yüzden değil mi?
Üstelik umuyorlar ki bizim Akıncı beyleri kendilerine daha çok pay bırakır.
Bırakıyorlar da Avrupa'nın yüzünü değiştiren bu başarılar nice olurdu başka türlü.
Demek ki aslında insan eşitliği yasa önündeki eşitlik değil, çalıştığının karşılığını almaktaki eşitlik.
Elbette ya, yoksa istediğince söz hakkı ver aça. Ne kazanır bundan o?
Hiçbir şey şeyhim.
İşte bizim düşündüğümüz düzen bunun tersidir. Herkes ne ki üretmektedir karşılığını bir tamam alır. O zaman emek eşitse pay da eşittir ve gerçek eşitlik budur işte.
Ya toprak tezgah kimin olacak?
Tüm çalışanların, başka türlüsü olabilemez Börklüce Mustafa'm, mümkün değildir.
Ya toprak, tezgah kimin olacak?
Tüm çalışanların. Başka türlü olabilemez. Börklüce Mustafa mümkün değildir.